Hayırlı akşamlar kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Ekonomiden Hayata programında Profesör Doktor Gülfettin Çelik hocamla birlikte sizlerle bir aradayız. Hepinizi Erkam Radyo'dan en içten dileklerimle selamlıyorum. Bugün bir de konuğumuz var. Öncelikle sizlere konuğumuzu takdim edeyim. Sinan Aydın Bey, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü kendisi şu an fiilen. Sinan Aydın Bey Marmara İlahiyat mezunu, 97 yılında mezun olmuş. Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü'nde sosyoloji master'ı yapmış. Ve aynı zamanda 4 yıl fiili olarak öğretmenlik aşamasından sonra uzun yıllar muhtelif okullarda idarecilik görevinde bulunduktan sonra şu an 2 yıldır da Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yerine getirmekte. Doğru. Hoş geldiniz Sinan Bey.
Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Bugün Sayın Hocam Sinan Bey'i de konuk ettik. Çünkü öğretmenlik konusu yani ne kadar 24 Kasım Öğretmenler Günü'yle birlikte o hafta öğretmenlerle ilgili birçok konu gündeme alınmış olsa bile ben de gerçi buradan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü de yeniden kutluyorum. Öğretmenliği ekonomik ve sosyal boyutlarıyla ele alalım diyoruz ve Sinan Bey'i de bu amaçla burada konuk ediyoruz. Evet, buyurun hocam.
Yani gündem oluşturdu elbette bu konu, evet. Ama biz istiyoruz ki daha kalıcı boyutta sıcağı sıcağına, evet, konuyu tekrar ele alalım. Özellikle bizim programlarımızı takip eden birçok dinleyicimizin hatırlayacağı gibi biz genç nesle, meslek seçme aşamasında olan genç insanlara, üniversite örneğin tercihlerinde bulunacak olan genç insanlara çeşitli mesleki alanları takdim ediyorduk. Evet. Daha önce bazı meslek grupları bir araya gelmiştik. Öğretmenlik nedir, ne değildir bağlamında da genç nesle bir mesaj verme amacımız da olsun derim. Şimdi tabii bizim programımız ekonomi ve hayat olduğuna göre öncelikle öğretmenlik ve ekonomik boyut, evet, gündeme alınması gereken önemli bir başlık. Öğretmenliğin ekonomik anlamda ifa etmiş olduğu fonksiyon nedir öncelikle? Öğretmen Türkiye'nin ekonomisinde ne tür bir artı ortaya çıkartıyor? Örneğin çeşitli mesleklerde, branşlarda insanın bilgi ve beceri elde etmesinde, nitelikli hale gelmesinde öğretmenliğin yeri nedir ana hattıyla? İşte ilk öğretimden başlayarak orta öğretim için alacak tarzda. Öğretmenler bu eğitme ya da eğitilme sürecinde nasıl bir katkı oluşturuyorlar? Öğretmenin yeri nedir?
Evet. Ben de muhterem hocalarım, sizleri ve tüm dinleyicilerimizi saygıyla selamlayarak konuşmama başlıyorum. Öğretmenlik tabii bütün meslekleri de meslek yapan bir meslek. Bu yönüyle düşünüldüğünde her defasında da vurgu yapıyoruz. Öğretmenlik kutsal diye, ama bu biraz böyle sanki havada kalan bir ifade gibi kalıyor. Muhterem hocamız Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz Bey'in ifadesiydi biz talebeyken bize. O derdi ki öğretmenlik Rabbani bir meslektir, meleki bir meslektir ve aynı zamanda peygamberani bir meslektir. Onu şöyle de açardı hocamız, derdi ki Rabbani'dir çünkü Allah'ın bir ismi de Rab'dır. Melekidir çünkü peygamberlere vahyi getiren Cibril'dir. Peygamberanidir çünkü bütün peygamberler ümmetlerinin aynı zamanda öğretmenleridir, eğitimcileridir. Bu kabilden düşünüldüğünde elbette ki herkesin hayatında bir öğretmeni var ve kıymet verdiği, daha ötede hatırladığı ve saygı duyduğu öğretmenleri de daha belirgin bir şekilde de hatırlar. Bu her birimizin hayatında böyledir. İnsanı şekillendirmede elbette önce bir defa takdir edersiniz ki, hı hı, ailesi, arkasından da öğretmeni geliyor. Toplumları şekillendirmede de böyle. Büyük işlerin, büyük olayların, oluşumların arkasında da öğretmenler var. İşte Finlandiya'da bir avuç öğretmen hikayesi var. Rus devriminin arkasında öğretmenler var. Türkiye'de bugüne kadar yapılan şeylerin arkasında da büyük oranda öğretmenler var diye söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Yani öğretmenler bütün bir medeniyetin oluşmasında herhalde diğer bütün meslek gruplarından çok daha ötede anlam ve önem ifade ediyorlar diye düşünüyorum. Ve bu vesileyle de ben de öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum.
Peki hocam, ifadelerinizde şu sonuç mu ortaya çıkmalı? Yani Türkiye'nin 1 trilyon dolarlık gayri safi hasılası var yıllık olarak şu aşamada. Bu gayri safi hasılanın arkasında, arka planda her ne kadar gözükmese de işçisiydi, müteşebbisiydi ya da çalışanın insanın arkasında o nitelikli hale gelişinde öğretmen çok asli, önemli bir rol üstlenmiş durumda.
Kesinlikle.
Dolayısıyla bütün öğretmenlerimize bu boyutta hepimiz müteşekkiriz.
Tabii. Şöyle bir havayolu şirketinin dergisinde okuduğumu hatırlıyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Amerika'da yapılan bir araştırma. Eğer Amerika'da çalışan insanların ilkokul mezunu olanları lise mezunu olsaydı Amerika'nın yıllık milli gelirine şu kadar trilyon dolar daha fazla katkısı olacaktı bunun diye. Bu rakamları hatırlamıyorum ama bir gerçek var ki eğitim bu anlamda toplumların milli gelirlerinde doğal olarak aynı orantıda etkiliyor. Bu bizim ülkemizde de böyle, bütün dünyada diğer ülkelerde de böyle.
Peki böylesi önemli bir rol üstlenmiş olan öğretmenlerin kendi ekonomik elde ettikleri artı ya da imkan ana hattıyla nedir? Yani böylesi bir katkı oluşturuyorsa bu meslek herhalde toplumun nazarında da ekonomik anlamda o katkıdan ciddi bir pay elde ediyorlardır diye düşünülür. Yaklaşık olarak nasıl bir durum var?
Evet. Ben bir öğretmen olarak işin bu tarafını çok fazla düşünmedim ve inanıyorum ki benim meslektaşlarım da işin bu ekonomik tarafı üzerinde fazla durmazlar. Tabii muhterem hocam, siz ekonomist olarak, iktisatçı olarak buna benzer sorular soruyorsunuz, anlamlı. Ben de bu ve benzeri sorulara muhatap olacağımı düşünerek onunla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sayfasından veriler aldım. Bundan 10-12-13 yıl önce bir öğretmen maaşı 470 lira civarındaydı. 470 lira civarında. Muhtemelen ev kiraları da işte ben o yıllarda kiracıydım, o kabilden hatırlayarak söylüyorum. Takriben onun bir yarısı kadardı. Ek dersleriyle beraber işte 600-650 civarında maaş alıyor idi. Ben öğretmenliğe başladığımda öğretmenlik maaşı 45 bin liraydı. O zaman tabii sıfırlar atılmamıştı. Ve ev kirası da 35 bin liraydı benim. Şimdi böyle bir zaman dilimini yaşamış bir öğretmenim ben.
Yani maaşın üçte ikisi kiraya gidiyordu.
Kiraya gidiyordu o devrede. O devrede kiraya gidiyordu. Hatta hiç unutmuyorum. Ev sahibim bana maaşımı sormuştu. Arkasından da kirayı kendisi takdir ettiği için sen burada oturamazsın. Sen istersen başka uygun bir ev bak kendine demişti. Öyle 97 yılında öyle bir hatıram var.
Tabii şimdi 2000 lira gelirken filmlerde konu olan bir şey bu. Malumunuz öğretmenlerin ek iş yapma sık kaçınılmaz olduğu dönemlerdi.
Doğru.
Peki şu an gelinen nokta?
Çok daha iyiyiz tabii, ben öyle görüyorum. 97'den bu zamana geldiğimizde öğretmen maaşları ek derslerle beraber yeni başlayan öğretmenlerde tabii farklı ama ileri dereceye gelen öğretmenlerde daha farklı. Rakam olarak şöyle söyleyebiliriz. Ek dersleriyle beraber 2300-2400 lira civarında yeni başlayan bir öğretmen alabilir. İşte 3000 lira yakın da derecesi yüksek olan öğretmenler alabilir. Bunun yanında tabii öğretmenlerimizin sınıf öğretmeni branşında olanları etüt yapabiliyorlar. Etütten takriben 400-500 lira aylık ek gelir elde edebiliyorlar. Ve kursta görev alan öğretmenlerimiz de yine 500-600-700 lira civarında gelirleri olabiliyor. Bunun yanında öğretmenlerimizin bugün itibariyle şöyle bir gelir kaynağı da oluştu diyebiliriz. Çünkü eskiye nazaran yaygın eğitim çok daha fazla. Yaygın eğitim sebebiyle öğretmenlere sınavda salon başkanı, gözetmen olarak görev geliyor. Açık Öğretim Fakültesi'nde YÖK'ün yaptığı sınavlarda ve yine aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'nın YEİTEK var. O bölümün yaptığı sınavlar münasebetiyle ortalama şunu söyleyebiliriz. Görev almak isteyen öğretmenlerimiz herhalde aylık 200-300 lira gibi bir geliri de buradan irade edebilirler.
Bir de ilaveten bu dershanelerin ortadan kaldırılma sürecinin bir neticesi olarak öğrencilerin okulda tekrar kurs alma imkanları herhalde oluşturuldu.
Doğru.
Bu durumda öğretmenler o anlamda öğrenciyle daha yoğun olarak değil mi? Tabii, o bağlamda da buluşabiliyorlar.
Tabii. Evet, dershanelerin kapanma sürecinde okullarımızda kurslar açıldı. Hem sınavlara yönelik kurslar veriliyor, hem de öğrencilerimizin kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik de kurslar veriliyor. Ve bizim bugün itibariyle ek ders saat ücretimiz 11 lira 63 kuruştur. Kursta görev alan öğretmenlerimiz bu ücretin %100 daha fazlasını da alabiliyorlar. Ve aynı zamanda kursta görev alan öğretmenlere teşvik olsun diye bakanlığımızın başka özendirici çalışmaları da mevcut.
Şimdi OECD'nin yapmış olduğu bir araştırmaya göre 2005 yılından itibaren yeryüzünde, dünyada net değer olarak, reel olarak öğretmenlerin en fazla gelir artış yaşamış oldukları ülkelerde Türkiye yer alıyor. Yani Türkiye, Belçika, Estonya ve İsrail dünyada en fazla öğretmenlerin reel olarak maaş artışı yaşamış olduğu ülkelerden imiş.
Anlamlı bu veri.
Bu belki zaten son dönemde öğretmenliğin tekrar bir cazibe ya da ilgi merkezi oluşuyla da bir ölçüde desteklenir bir yorumlama ya da bir sonuç.
Evet hocam, maddi durumuna biraz değindik ama ben de şunu merak ediyorum. Şimdi genç arkadaşlarımız da öğretmen olmak isteyecek genç arkadaşlarımız da vardır mutlaka bu programımızı dinleyenler arasında. Şimdi öğretmen sadece derse mi girer? Öğretmen ne yapar? Derslerin dışında başka bir takım sorumlulukları, görevleri de var mıdır meslekle ilgili? Dilerseniz bunu bir
açalım. Tabii öğretmenlik hakkı verilerek yapılacak bir meslek ise mutlaka dersin dışında da öğretmen olmak zorunda. Bütün tavır ve davranışlarıyla öğrencisine, yaşadığı topluma, mahalleye örnek olmakla mükellef bir meslek grubudur diye inanıyoruz ve meslektaşlarımızın da böyle düşündüklerini biliyoruz. Onun için öğretmenin elbette ki resmi olarak dersek işte bir fabrika işçisi gibi işini yapıp evine giden insan gibi de tarif edebilirsiniz. En nihayetinde maaşımı alıyorum, dersime giriyorum diyebilir ama bizim meslektaşlarımız elbette öyle düşünmez. Kaldı ki mesleğimizin biraz gereği olarak da eve gitse bile meslektaşlarımız bir kere yazılı kağıtlarını okuyacaklar değil mi? Bu bir iştir ciddi anlamda. Bununla beraber velilerle diyalog olacak. Aynı zamanda veli toplantıları oluyor. Aynı zamanda öğretmenler kurul toplantıları oluyor. Bu ve benzeri görevlerin yanında böyle bir koltuğunun altında birden fazla karpuz taşıyan öğretmenlerimiz sayısı da oldukça fazla. Onlar da mesela proje yazıyorlar, muhtelif projeler yapıyorlar ve güzel projelerle bu milletin çocukları için güzel hizmetler yapmaya gayret ediyorlar. Onun için şuna inanarak söyleyelim ki öğretmenlerimiz öğretmenliği sadece mesai saatleri içerisinde derse girip çıkmaktan müteşekkil bir meslek olarak algılamazlar. Öğretmen olacak adaylarımızdan bahsettiniz. Evet. Onların da böyle düşünerek öğretmen olmalarını murat ederiz, isteriz ki bu milletin çocuklarına daha ötede güzel hizmetler verilsin. Hiçbir değişim ve dönüşüm yapan öğretmen öğretmenliği böyle yapmamıştır kesinlikle. Evet. Bunun çok güzel örnekleri vardır. Mesela işte geçtiğimiz günlerde bir sivil toplum kuruluşumuz anma programı yaptı. Mahmut Bayram Hoca. Mahmut Bayram Hoca, hocası Hüsrev Hoca ile ilgili anlatırdı. Eğer uygun görüyorsanız hatırıma gelmişken paylaşmak isterim. Çengelköy'de oturuyor Hüsrev Hoca. Çengelköy'den Üsküdar'a geliyor. Üsküdar'dan vapurla karşıya geçiyor. Fatih'e yürüyerek gidiyor ve orada dersini verip tekrar aynı yoldan geriye geliyor. Ve bunu ücret karşılığında değil, öğretmenliğin kutsallığı sebebiyle böyle yapıyor hoca. Ve Mahmut Bayram Hoca diyor ki Hüsrev hocamızın kızı verem hastası oldu. O vakit bir verem ilacı 60 liraydı. Hoca bu ilacı alamadı. Çocuğu bu hastalıktan dolayı da vefat etti. Ahir ömründe hoca ölüm yatağında yatarken yine talebeleri ders almaya gelmişler. Ve hocanın tabii oldukça hali rahatsız. Bunu hisseden talebeleri diyorlar ki hocam diyorlar, eğer uygun görüyorsanız derse bir müddet ara verelim diyorlar. Evet. Öğrenciler böyle söyleyince hoca ellerini açıyor ve diyor ki ya Rabbi şahit ol, ben istemedim, onlar ara verelim diye istiyorlar diyor. Yani onların yetiştirdiği talebeler ve onların yaptığı işler düşünülerek bu ve benzeri öğretmenlerimizin artması lazım. Gerçekten bunu bir ganimet bilerek, hizmet bilerek vazife yapan insanlara toplumumuzun, medeniyetimizin ihtiyacı belki her zamankinden daha fazla bugün diye düşünüyorum. Böyle görmek lazım.
Peki hocam, bir soru daha sorayım. Yine belki biraz teknik bilgi olacak ama öğretmenlikte zorunlu hizmet diye bir şey var mıdır?
Tabii. Öğretmenlikte nasıl? Zorunlu hizmet var. Öğretmenliğe ilk atanan öğretmenlerimize stajyer öğretmen diye kabul ediliyor ve onlar bir yıl boyunca stajyerliklerini devam ediyor. Bununla beraber atandıkları yerde de 3 yıl boyunca vazife yapmaları lazım. Ta ki stajyerlik kalktıktan sonra eğer bir mazereti olursa o mazeret sebebiyle bulunduğu yerden başka bir yere tayin isteyebilir. İşte evlilik gibi veya anne babasına sağlık sorunları sebebiyle bakma zarureti gibi mazeretleri olursa bu mazeretlere istinaden elbette bir başka yere atama talebinde bulunabilir öğretmenlerimiz.
Peki normal şartlarda istedikleri yere tayin edilir mi öğretmenler, yoksa?
Onun da tabii usul ve esasları belli. İstedikleri yerde isteyen kişiye ihtiyaç olması lazım. Yani bizde norm kadro yönetmeliği var. Boşluk olan yere öğretmen tayin isteyebilir. Eğer orada boşluk varsa elbette oraya gidebilir. Ama yine bunun istisnaları var. İşte görevlerinin gereği sebebiyle bazı meslek gruplarının eşleri de onlarla beraber tayin oluyor. Bu istisna olarak kabul ediyor. Burada da şu gözetiliyor: aile birlikteliği bozulmasın diye. Evet. Bu da anlamlı ve gerekli bir şey.
Yani sonuçta bu şartları taşıyorsa istediği yere tayin olabilir. Boşluk olması kaydıyla ve tabii aile birliği gibi mazeretler olması sebebiyle. Onun haricinde kurayla mı tabi oluyor?
Onun haricinde puan üstünlüğüne göre. Süresini dolduran, 3 yılını dolduran herkes puan üstünlüğüne göre istediği yere il içerisinde veya il dışarısında nakil isteyebilir.
Evet. Buyurun hocam.
Peki hocam, Türkiye'de hakikaten bilginin yenilenme ya da değişme hızı çok yükseldi. Çok kısa zamanda bilgi anlamını yitirebiliyor. Öğretmenlik gibi önemli, toplumun önünde olması beklenen bir meslekte yer alan öğretmenlerimizin bu bilginin kendini yenileme sürecine adaptasyonu nasıl oluyor? Evet. Bu noktada bu çok sahip anlamlı. Olduğu imkanlar neler, sınırlar neler, neler yapmak gerekiyor? Hayır. Ne dersiniz?
Hocam, yine bir araştırma neticesini sizlerle paylaşmayı bu noktada önemsiyorum. O da şu: 2008 yılında bu araştırma yapılmış ve araştırma sonuçları şöyle: lisede öğrenilen bilgilerin bundan 50 yıl kadar önce lisede öğrendiği bilgiyi öğrenen kişi o bilginin %75'ini hayat boyu tüketebiliyormuş. Hı-hı. 50 yıl kadar önce. Yalnız 2008 yılına gelindiğinde bu bilgilerin sadece %2'sini hayat boyu tüketebiliyormuş lisede öğrendiği bilgilerin. 2023 yılında gelindiğinde lisede öğrenilen bilgilerin sadece hayat boyu %0.2'sini tüketebileceği öngörülüyor. Yani hızlı bir değişim ve bilginin hızlıca kendisini katlaması var günümüz dünyasında. Böyle olunca hakikaten öğretmenlerin kendilerini yenilemeleri çok büyük bir ehemmiyet arz ediyor. Yer yer bunu yaşıyoruz ve duyuyoruz. Öğrenci mesela iletişim imkanları tabii geniş, tablet bilgisayarından, mobil telefonundan istediği bilgiye ulaşabiliyor. Öğretmen bunun farkında. Ona göre kendisini geliştirmesi, sürekli okuması, sürekli araştırması ve öğrencilerine örneklik teşkil edecek bir entelektüel birikime sahip olması günümüzde herhalde çok daha büyük anlam ifade ediyor. Bilginin kendisini katlaması sebebiyle.
Yani demek ki öğretmenler aslında dıştan gelen bir baskıyı da hissediyorlar bu boyutta. Yani en azından öğrencinin talebi o anlamda bir dinamik, bir yenilenme süreci ortaya çıkartıyor gözüküyor.
Kesinlikle. Evet.
Peki bu noktada öğretmenlerin kendilerini yenileme şeyleri nedir? Süreçleri nereye evriliyor? Evet. Nasıl imkanlara sahipler?
Bakanlığımız
sınırlar neler bu konuda?
Hizmet içi eğitim seminerleri düzenliyor bunun için. O seminerler elbette ki yetiştirici çalışmalar. İleriye doğru da bakanlığımız öğretmen akademisini açmayı planlıyor. Ki öğretmenlerin kişisel gelişimlerine daha sağlıklı hizmet yapılabilsin diye. Ama yine bizim öğretmenlerimiz kuşkusuz sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları çok güzel etkinlikler oluyor. Sempozyumlar, konferanslar, paneller, kongreler. Buraları da takip ediyorlar. Ben bunları ilçe milli eğitim müdürü olmam hasebiyle çok güzel takip edebiliyorum. Çünkü gelen izin taleplerinden ben bunları çok güzel takip edebiliyorum. Gün geçtikçe öğretmenlerimiz bu ihtiyacı daha derinden hissediyor ve de bu ihtiyacı karşılamanın yollarını da arıyorlar. Bu yeterli mi? Elbette değil. Bunların artırılması lazım. Bu Milli Eğitim Akademisi buna çok güzel hizmet edecek diye düşünüyorum.
Sinan Bey, biraz önce devletin yapmak istediği örgütsel, kurumsal dönüşüme ilişkin açıklamalarda bulundu. Evet, bir taraftan devlet bir çaba içinde onu durumu görüyor ama diğer taraftan acaba öğretmenlik sadece devletin ilgi göstermesi gereken, sorumluluk üstlenmesi gereken bir alan değil. Toplumun evet, diğer sektörleri, diğer kesimleri, o anlamda sivil toplum örneğin nerede duruyor? Öğretmenlerin kapasitelerinin artırılması, kendilerini yenilemesi noktasında sivil toplum bir destek veriyor mu?
Evet, tabii gün geçtikçe sivil toplum kuruluşlarının sayısı da artıyor. Bu anlamda destek veren sivil toplum kuruluşlarını kastederek söylüyorum. Bunlar da anlamlı. Elbette ki gerekli de. Yani biz her şeyi devletten bekleyemeyiz. Bütün dünya böyledir. Hele hele gelişmiş dünya daha ötede böyledir. Hı hı. Mutlak suretle öğretmenin yeterliliğine yatırım yapar ve aynı zamanda da inisiyatif üstlenir sivil toplum kuruluşları. Bu bizim ülkemizde de gün geçtikçe bu hali alıyor diye müşahede ediyoruz ve mutlu oluyoruz. Ve fakat yeterli mi? Yeterli değil. Yani öğretmenin doğru kaynaklardan usulüne göre yeterli şekilde beslenmesi önemlidir. Biraz kaba bir ifade ama bizim Aytaç Açık Alın Hoca söylerdi. Derdi ki sen öğretmeni beslemezsen öğretmen çocuğu yer derdi. Şimdi bu mecaz ama anlamlı bir şey hakikaten. Yani öğretmenin doğru usulünce beslenip kendisini yenilemesi lazım ki çocuğu ileriki zamanlara hazırlayabilsin.
Peki hocam, bu söylemiş olduğunuz dışsal faktörler. Yani devlet, sivil toplum, öğretmeni bir şekilde beslemeli. Beslemek derken bilgilenme ya da ihtiyaç noktasında yenilemeli belki ama diğer taraftan öğretmenlerimizin kendileri olaya nasıl bakıyorlar?
Evet, bu da çok anlamlı.
Yani bir yenileme ihtiyacı var mı gerçekten? Kendileri nezdinde evet, böyle bir algı, bir endişe.
Bu çok önemli, evet. 2006 yılında yanlış hatırlamıyorsam bir öğretmenler sendikasının yaptığı araştırma, öğretmenler ne kadar kitap okuyor üzerine. Evet. Ortalaması maalesef 2006 yılında 4 yılda bir kitap. 4 yılda bir kitap. Bu tabii çok vahim bir tablo. Fuat Sezgin Hoca diyor ki ben diyor Almanya'dan Türkiye'ye gelirken eğer Türk Hava Yolları'yla geliyorsam bakıyorum uçakta birkaç kişi okuyor. Dikkat ediyorum, onlar Almanlar. Eğer Lufthansa Hava Yolları'yla geliyorsam bakıyorum uçakta birkaç kişi okumuyor. Bakıyorum onlar da Türkler. Yani bizde böyle bir hastalık var. Tabii öğretmenlerimize de bu sirayet ediyor. Dönüştürücü güce sahip kim? Öğretmenler dedik. Bugün ben inanıyorum bu yeni nesil öğretmenlerimizi de zorluyor. Öğretmenlerimiz eskiye nazaran çok daha fazla evet, okuyor. Mesela biz böyle bir sivil toplum kuruluşu çatısı altında 4 senede 100'e yakın öğretmen grubuyla beraber kitap okuduk. Bu ve benzeri grupların var olduğunu da biliyorum
çok
ben.
Güzel.
Bunun için bu anlamlı diye düşünüyorum. Bunu ihtiyaç olarak artık öğretmen hissediyor.
Hocam şöyle bir şey dikkatimi çekiyor. Bizim zamanımızda öğretmenin toplumsalda taşımış olduğu anlam ile bu yeni dönemde öğretmenin toplumsalda taşımış olduğu anlamda bir kayma oldu gibi geliyor. Önceden öğretmen daha kutsal, o anlamda daha saygın, sözünün üzerine söz söylenmeyen, sözünün hakikaten bir ağırlığı olan bir muallim, o anlamda toplumu yetiştiren bir rol tanımı varken bugün öğrencinin ya da toplumun bilgilenme alanlarının biraz sanki dışında kaymış gibi gözüküyor.
Evet.
Doğru bir tespit midir? Ben bir akademisyen olarak yaşamış olduğum dış dünyada gözlemim bu.
Evet. Tabii böyle bir algı yalnız sizde yok. Birçok insan buna benzer bir algıyı bizimle paylaşıyor. Büyük oranda da doğru diyebiliriz veya kısmen doğru diyebiliriz. Niçin böyle diyorum? Geçenlerde bir araştırma şirketinin yaptığı araştırma, Türkiye'de en güvenilir meslek hangisi diye soruluyor ve yine en başta öğretmenler çıkıyor. Niye? Bugün yine ülkemizde 18 milyon çocuğu, evladını, anne babalar, bunun üçte birinin ilkokulda olduğunu kabul edelim, getiriyorlar ve huzur içerisinde sınıf öğretmenlerine teslim ediyorlar ve arkalarına dönüp gidiyorlar. Endişe etmiyorlar acaba bu öğretmen çocuğuma zarar verir mi diye.
Çok güzel.
Oysa bir başka meslek grubuna götürüp aynı duygular içerisinde teslim edebilir mi acaba insanlarımız?
Çok güzel. Evet. Bu iyi bir nokta. Yalnız demek ki doğrudan doğruya öğretmenler üzerine biraz daha eğilirsek başarı daha da yüksek olacak.
Kesinlikle.
Çünkü bu insanlar nitelikli insanlar.
Evet.
Özverili insanlar, fedakar insanlar. Hepimiz biliyoruz öğretmenlerin o anlamda maaşları ve yaşamış oldukları o ekonomik zorlukları bir ölçüde farkındayız. Biliyoruz bunu. Buna rağmen bu fedakarlıkta bulunan insanların biraz daha o anlamda teçhizatı hale getirilmesi, desteklenmesi, madden ve manen desteklenmesi,
evet,
çok daha ciddi bir artıya dönüşecek gibi. Yani bir verip belki 10 elde edecek toplum.
Evet. Kesinlikle sizlere katılıyorum. Öğretmene yapılan yatırım bir başka mesleğe yapılan yatırım gibi olmaz kesinlikle. Her yönüyle, yani hem maddi hem manevi olarak öğretmeni desteklemek ve beslemek lazım ki ülkemizdeki değişim ve dönüşüm daha hızlı olsun ve o muasır medeniyetlerin önüne geçebilelim. Eğer öğretmene bu yatırımı yapmaz ve desteklemezsek gerçekten ülkemiz ve medeniyetimiz kaybeder diye ben de inanıyorum. Ben de böyle düşünüyorum.
Evet hocam. Peki hocam, öğretmenin kendisi ne yapabilir yani bu durumda? Kendisini yenilemek için.
Evet, o da çok anlamlı. Benim şöyle bir fikrim var. Ben yer yer bunu paylaşıyorum. Burada da paylaşmaktan bir sakınca görmüyorum. Üniversite hocaları gibi, akademisyenler gibi kişisel gelişimine vakit ayırabilsin diye belki öğretmenlerin ders saatleri tekrar gözden geçirilebilir. Şunu kastediyorum, işte bir sınıf öğretmeni haftada 30 saat derse giriyor. Bu 30 saat değil de 24 saatle sınırlandırılsa ve arkasından siz işte 6 saati de akredite olmuş bir kuruluşta veya bakanlığımız öğretmen akademisi diyor. Bu akademide kişisel gelişiminize katkıda bulunacaksınız, proje üreteceksiniz ve kendinizi yenileyeceksiniz, öylece sınıfa gireceksiniz dese ve bunun altyapısını oluştursa zannederim çok güzel bir hizmet yapılmış olur. Çünkü geldiğimiz dünya, geldiğimiz Türkiye bunu zorunlu kılıyor gibi okuyorum ben açıkçası.
Evet, belki bu noktada öğretmenin yanında siz de aslında dolaylı olarak ifade ettiniz, kamu ya da merkezi idarenin de alması gereken tedbirler önemli. Çünkü öğretmenlerin kendi kendilerine bir yaklaşım geliştirmeleri zamanı gerektiriyor. Ama merkezi idarenin geliştireceği proje ya da yaklaşım bir anda herkesi bağlayıcı hale gelebiliyor.
Tabii bu çok anlamlı. Bunun yani hükümet programına, devlet politikasına dönmesi lazım. Ve hükümetler üstü bir şey olması lazım. Aksi takdirde öğretmen yeterliliği ülkemize kaybettiren bir konuma dönüşebilir.
Peki bu husus öğretmenin ne anlama geldiğini ya da öğretmenin kim olduğu noktasında yeni bir tanımı gerektiriyor. Öğretmen sadece okulda ders veren, öğrenciyi yetiştiren değil. Öğretmen duruşuyla, yürüyüşüyle, konuşmasıyla, her şeyle daha doğrusu toplumun önünde bir rehber olarak düşünülürse bu durumda okulun dışındaki hayatla da öğretmen ilişkilendirilmeli.
Tabii.
Dış dünyada mahallesiyle, sivil toplum örgütüyle, diğer kurumlarla, işte belediye, üniversite, özel sektör ne varsa bunlarla bir şekilde ilişkili hale getirilebilir öğretmen.
Evet.
Oradaki insanlarla daha yoğun bir teşri mesai. İşte dediniz ki sınıflara gitsin, başka kurumlara ders verebilir, oradan bir şeyler öğrenebilir. Örneğin belediyelerin diyelim. Toplumun kültürel boyutunun yükseltilmesi noktasında uzman insan ihtiyacı var mı?
Var mı?
Var.
Peki.
Mesela diyelim ki Üsküdar örneğinde ya da diyelim ki Bursa Nilüfer örneğinde ya da Ankara Keçiören örneğinde. Toplumun kültürel düzeyinin yükseltilmesinde ilk akla gelmesi beklenen herhalde uzman, doğrudan doğruya bu alanın bilgisi olan insanlardır.
Evet.
Halbuki belediyelerin biliyoruz ki bu noktada uzman insan istihdam etmesinin kapasitesi çok sınırlı. Var olan kadrolarla ancak bu mümkün gözüküyor. O da diyelim ki işte örneğin Üsküdar Belediyesi'nde kaç tane sosyolog vardır, kaç tane psikolog vardır? Toplumu o anlamda yönlendirecek, onların önünde yürüyecek. Halbuki yüzlerce, belki binlerce. Tahmin ediyorum Üsküdar'da
7500 öğretmenimiz
var. 7500 öğretmen var. Yani toplumun önünde bu insanlar birer rehber ya da öncü haline rahatlıkla getirilebilirler. Bu da dersin dışında, okulun da dışında bu insanların katkı bulması ya da katkı vermesi yaklaşımıyla mümkün. Daha önce ifade etmeye çalışmıştık. Sosyopark evet. adını vermiş olduğunuz bir tanımlama. İşte üniversite, belediye, o anlamda merkezi idarenin işte milliyetin müdürlük diyelim ya da özel sektör, sivil toplum işbirliğinde bu çok daha rahatlıkla halledilebilir bir mevzu gibi gözüküyor.
Doğru tabii, öğretmenler tam potansiyelleriyle çalışıyor mu veya potansiyellerinin tamamından biz müstefit olabiliyor muyuz toplum evet. olarak? Belediyeler bu anlamda projeler yapıyorlar, doğru. Ve fakat bu yeterli mi? Bu tartışılır elbette. Daha ötede projelerle bu yetişmiş insanların hem emekli olanlarından hem de çalışanlarından istifade edilebilir diye ben de düşünüyorum. Şu çok önemli, elbette öğretmenliğin tarifini yeniden yapmak lazım geliyor dediniz. Tamamen katılıyorum. Öğretmenler gerçekten bilgi yükleyen insanlar değil. Artık öğretmenler öğrenme yöntemlerini öğreten insanlar olmak zorunda ve hızlıca oraya doğru da gidiyor öğretmenlik mesleği zaten. Hı hı. Bunu yapamayan öğretmen zaten başarılı öğretmen olarak da kabul edilmiyor. Çünkü bilginin eskidiğini, evet. değiştiğini öğretmenlerimiz de artık çok iyi biliyor zaten.
Tabii bu işin eğitim boyutunu vurgulamak istiyorum. İş sadece hani evet. öğretmek değil. Öğretmen aynı zamanda da eğiten, malum milli eğitim adı üzerine. Bu eğitim boyutu öğretmenin az daha gözden kaçırılmamalı herhalde. Peki hocam, eğitim fakültelerinin şu anki gidişatı malumunuz. Öğretmenlik bundan sonra toplum nezdinde nasıl bir imkandır? Çok sayıda öğretmenlik sınavlarını bekleyen insan var. Bunlar bazı branşlarda alanlar kısıtlı. Gençler bu noktada nasıl bir yönelik içinde olmalılar? Öğretmenlik hangi yönüyle caziptir? O anlamda hangi yönüyle de bir takım evet. kısıtlar içeriyor?
Tabii şunu da paylaşmayı önemsiyorum sizlerle sorduğunuz soruya geçmeden önce. Öğretmenliği maalesef üniversitelerde aldığımız derslerle öğrenmiyoruz. Siz bir akademisyensiniz. Ben de biraz da sizi eleştirir kabilden bunu söyleyeyim. Biz öğretmenliği biraz sınıfta öğreniyoruz. Öğretmenler odasında öğreniyoruz. Yani Nasrettin Hoca'nın ifadesiyle damdan düşerek öğreniyoruz. Çünkü orada teori ile pratik çakışınca sorun oluyor. Geçen de Kanada Eğitim Bakanlığı'ndan genel müdürlük seviyesinde bir ziyaretçimiz oldu. Biz onlara sorduk. Sizde nasıl oluyor bu işler diye. Dediler ki bizde staj dönemi 2 yıl devam eder ve okulda devam eder. Ve o staj dönemi içerisinde formasyon derslerini öğretmenlerimiz alır. Bizde staj dönemi bir yarım dönem oluyor ve de çok da sağlıklı olmuyor. Tabii bakanlığımız da şimdi bunu masaya yatırdı ve tecrübeli bir öğretmen refakatinde bu staj dönemini inşallah tamamlayacak öğretmenlerimiz. Ve böylece daha kaliteli olacak. Sorduğunuz soruya gelince burada YÖK'e büyük sorumluluklar düşüyor diye düşünüyorum ben. Çünkü en nihayetinde ülkemiz genç bir nüfusa sahip, doğru. Ve fakat işte ilk 5 yıl içerisinde ne kadar çocuğumuzun biz okullara gideceğini biliyoruz bugünden. Evet. Ve buna göre öğretmen ihtiyacımız da belli ilk 5 yıl içerisinde. Ve bunu işte projeksiyonlarla ileriye doğru planlayabilmek de mümkün. Bizim öğretmen ihtiyacımız belli. İster özel okulda öğretmenlik yapsın, ister devlet okulunda yapsın. Niye? Bu ülkenin çocuk sayısı belli çünkü. Hı hı. Nüfus artış oranımız da belli. Böyle olunca eğitim fakültelerine alınacak öğrencilerin bu planlama doğrultusunda alınmasının stratejik bir ehemmiyete haiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü görev alamayan öğretmenler de görev alamadıkları için bir sürü sıkıntılar yaşıyor. Zorluklar yaşıyorlar. Bunu da planlamak devletimizin işidir, YÖK'ün işidir diye
tabii
düşünüyorum.
O zaman asıl bir kapasiteye dönüşmüş tabii. oluyorlar. Hani yıllar boyu yapılan bir emek zayi hale gelmiş oluyor.
Kesinlikle.
Şimdi şu ana kadar diyelim, son 1-2 yıla kadar Türkiye'de bu eğitim boyutu biraz piyasa ekonomisi ya da piyasa anlayışının bir uygulaması gibi gelişiyordu. Talep ederler, sonucunda da herkes katlanır gibiydi. Ama son dönemde o noktada müteşekkiriz hakikaten. Profesör Doktor Yekta Saraç Bey Doğru. ve ekibi diyelim şu aşamada. Bütün mesleklerin Türkiye'nin ihtiyacı boyutunda yeniden kurgulanmasında bir çalışma yürütüyorlar. İşte bu baraj getirilme olayı, evet, kaliteyi yükseltme ve öngörülebilirliği artırma boyutunda ciddi bir katkı oluşturacak. Yani devlet kendisini bu noktada bir planlama içine soktu gözüküyor.
Evet, öyle gözüküyor.
İnşallah daha olumlu bir atmosferle inşallah karşılaşacağız.
Biz de öyle bekliyoruz.
Peki hocam, özel okullardan bahsettiniz. Şimdi özel okullara giden öğrencilere de bir destek var bildiğim kadarıyla. Evet. Bunun özel okullara gidişe mutlaka bir teşviği olmuştur. Benim merak ettiğim şu, yani bir bu değişim ne oranda? İkincisi, özel okulda öğretmenlik yapmak nasıl bir şey? Evet, devlette şu ana kadar belki devlette öğretmenlik yapmayı konuştuk. Özel okulda öğretmenlik yapmak, öğretmen olmak nasıl?
Evet.
Bununla ilgili de kısaca bir bilgi, evet, alabiliriz.
Bakanlığımız özel okulda okumak isteyen öğrencilere geçen yıldan bu yana teşvik veriyor. Geçen yıl 250 bin öğrenciye vermek istedi ve fakat 175 bin öğrenci bundan istifade etti. Onlar çünkü hak edebildiler teşviği. Evet. Bu senede 200 binin üzerinde, 210 bin civarında öğrenci bu teşviklerden istifade ediyor. İlkokulda ayrı, anaokulunda ayrı, ortaokulda ayrı ve lisede ayrı miktarlarda teşvik veriliyor. 1500 lira ile 3500 lira arasında öğrenciler bakanlığımızdan teşvik alıyor. Üsküdar'da özel okula giden öğrenci sayısı arttı. Bu teşviğin bunun üzerinde etkisi var diye düşünüyorum. Türkiye genelinde de böyle. Son iki sene önce %3 civarlarında olan özel okul oranı, özel okula giden öğrenci oranı şimdi %5,5-6 civarında diye biliyorum. Bu ciddi anlamda teşviğin bunu olumlu yönde etkilediği. Tabii sosyoekonomik yapı da elbette bunun üzerinde etkili. Şimdi bakanlığımız bunu önemsiyor. Bu anlamlı bir şey. Çünkü en nihayetinde her öğrencinin bakanlığımıza bir maliyeti var. İlkokuldaki öğrencinin ayrı, ortaokuldaki öğrencinin ayrı, lisede, hele meslek lisesinde daha ötede farklı bir maliyeti var. Bakanlığımız böylece bu maliyetleri özel sektöre yıkmış oluyor ve onları da bu şekilde teşvik etmiş oluyor. Derslik yapacak en nihayetinde bakanlık. Evet. Öğretmen alacak, öğretmene maaş verecek, sigorta primini ödeyecek. Bunların hepsi ciddi maliyetler ve yine devlet okullarında derslik başına düşen öğrenci sayısı da yüksek. Özel sektörde hızlı hareket edebiliyor. Bu öğrenci sayıları da böylece hızlıca geriye doğru geliyor. Evet. Bunlar anlamlı, önemli diye düşünüyorum. Tabii 4 yıl sonra bu rakam muhtemelen daha yüksek bir orana çıkacaktır. Devlet okulları böylece daha ötede rahatlamış olacaktır.
Hocam, özel okulda öğretmenlik yapmak nasıl?
Tabii yani öğretmenlik her yerde öğretmenliktir. Evet. Bu böyle bir şey. Ve fakat özel okulda tabii yine özel mantalite devreye giriyor. Orada tabii biraz daha ötede fedakarlıkta bulunmasını istiyorlar. Evet. Öğretmenlerimizden, hem velilerimiz hem de okul sahipleri. Biraz daha ötede koşturuyorlar diyebiliriz. Ama bu devlet okullarındaki öğretmenlerimiz koşturmuyor, hizmet yapmıyor anlamına gelmez. Evet. Orada biraz daha özel sektör mantalitesi var.
O özel okulların kendi özel ilgi alanlarıyla belki ilintili yeni bir artı ya da ilaveler bekleniyor olabilir yani.
Evet. Ben şu soruyu soracaktım. Onu siz zaten öğretmenlerin haftada 30 saat ders veriyor dediğiniz için hiç sormadım bile. Çünkü boş zamanı var mı öğretmenlerin diye. 30 saat deyince herhalde boş zamanları kalmıyordur.
Şimdi
diyerek
öğretmenlik
sormadım.
De özel bir meslek. Yani şöyle, bir başka yerde bir devlet memurluğu gibi değil. En nihayetinde siz 30 öğrenciyle uğraşıyorsunuz ve 30 öğrenciyle gün içerisinde uğraşmak ve onların her birisine emek vermek ciddi anlamda bir eforu gerektiriyor ve ciddi anlamda da öğretmeni yoruyor ve yıpratıyor. Bunu görmek lazım. Bazen diyorlar ki işte öğretmenler az çalışıyor. Gidiyorsunuz işte 8 saatten daha az çalışıyorsunuz. 9'da giriyorsunuz, 2.30'da çıkıyorsunuz. Öyle değil. Yani bu meslek hakkı verildiği vakit ciddi anlamda ifa edenini yoran bir meslektir. Evet. Onun için bu mukayese yanlış olur. İşte çok tatiliniz var, rahat bir meslek değil. İşin hakkını verdiğiniz zaman bu meslek zor bir meslektir. İşin hakkını verdiğiniz zaman da bu meslek dünyanın en zevkli mesleğidir aynı
Peki
zamanda.
Peki hocam, kimler öğretmenliği tercih etmeli? Konumuza girerken en başta demiştik ki gençlere bir takım açılımlar getirmek istiyoruz. Örneğin işte üniversite tercihlerine hazırlanan gençler hangi yönüyle öğretmeni tercih etmeliyi gördük bir ölçüde ya da, değil mi? artısıyla eksiğini mevzu ettik ama kişilik olarak örneğin hangi gençler öğretmenini ömür boyu o anlamda zevkle, keyifle yerine getirirler? O anlamda nasıl bir...
Özetle söyleyecek olursak çocuğu ve insanı seven insanların öğretmen olması lazım. Eğer sevilmezse hakikaten yük gelebilir böyle bir meslek. Çünkü dediğim gibi hiçbir meslek sevmeden yapılmaz ama öğretmenlik çok daha ötede sevmeden ifa edilecek bir meslek değil. Yani anne baba ise birimiz yer yer çocuklarımızın evdeki verdiği rahatsızlıktan bile rahatsız olabiliyoruz. Oysa bu milletin çocukları size emanet edilecek. Bu emanet edilen çocuklarla bir ömür boyu ilgileneceksiniz. Bu sevgi olmadan bunu yapamazsınız. Kesinlikle yapamazsınız. Onun için işte öğretmen olayım, yaz tatilleri çok, öğretmen olayım, işte ek iş de yaparım diye düşünen insanlar bu milletin çocuklarına hizmet edemezler. Ya bunun hem dünyada altından kalkamazlar hem de ahirette bunun altından kalkamazlar diye inanıyorum ben. Açıkçası böyle özetleyebiliriz diye
düşünüyorum.
İşte
bu durumda yaklaşık 1 milyon kadar sayısı olan öğretmenlerimizi her birini tebrik ediyoruz. Çünkü bu mesleğin hangi şartlarda, hangi beklentilerle toplum nezdinde ifa edildiği malum. Bütün bunları göz önüne alarak, göze alarak diyelim ilaveten de tercih etmiş olan öğretmenlerimiz hakikaten baş tacı edilmeyi hak eden insanlar.
Takdir yaşayanlar, tebrik yaşayanlar.
Evet hocam, burada programımızın sonuna geldik. Ben başta Sinan Bey'e programımıza katılıp destek verdiği için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Gülfettin Hocamıza da teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar Erkan Bey.
Evet, ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Böyle öğretmenler günü münasebetiyle öğretmenleri öne almanız ve program yapmanız bizim için de sevindirici ve mutlu edici bir şeydi.
Ben bizim öğretmenler gününü ediyorum. Biz bu programda almamız öğretmenliği yıl boyunca gündemde tutma amacını taşıyor. Çünkü geçtiğimiz hafta zaten bir sürü program yapıldı.
O da anlamlı.
Biz de teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar efendim.
Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyicilerimiz.